Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 11. ayrım. 6. Günler geçtikçe deniz tabanı deliklerle kalbura dönmüştü. Santa Margaret sakladıklarını cömertçe geri veriyordu. Ekip hava pompasının yanı sıra kömür küreği, basit aletler ve çıplak ellerle hem görülmeye değer hem de sıradan şeyler çıkarıyordu. Kurt yeniği ahşap bir çanak, göz alıcı bir altın zincir, pipa uçları ve kaşıklar, inci kakmalı görkemli bir haç. Tümü asırlar boyu saklandığı kumlu kasalardan kurtarılmış, kovalar içinde gün ışığına çıkarılmıştı. Arada sırada bir gezi teknesi yanlarından geçiyor ve Adventure'ı selamlıyordu. Eğer teyit güvertede ise küpeşteye dayanıyor ve sohbet ediyordu. Yüzeyi lekeleyen hava pompasından çıkan bulanık bulutun kamuflajı yoktu. Sualtı kazısının söylentileri yayılıyordu. Elde ettikleri gelişmeyi önemsiz gösterme konusunda dikkatli davranıyorlardı. Ancak rakip define avcılarının artması olasılığına karşı her geçen gün daha fazla ve daha hızlı çalışıyorlardı. Bak, yasal bir hak bu korsanların bazılarının izinsiz çöreklenmesini engellemez diyerek kalın gövdesini dalış giysisinin içine sokup fermuarı çekti. Tetikte ve katı olmak zorundasın. Gözlüklerini teyte verirken ona göz kırptı. Hem de kurnaz. Bu ana hazineyi boşaltacağız, Tate. Yapacağız, biliyorum. Ona maskesini geri verdi. Şimdiye kadar hayal ettiğimden de daha fazlasını bulduk. Daha büyük hayaller kurmaya başla. Sırıttı, maskesine tükürdü. Seninle Matthew gibi iki gencin yanımızda olması çok iyi. Eğer zorunlu kalırsanız 24 saatin 20'sinde çalışabileceğinizi düşün. İyi bir dalgıçsın kızım, iyi bir avcısın üstelik. Teşekkürler bak. Bunu başarabilecek çok fazla dişi tanımıyorum. Maskesine durularken Tate'in kaşları kalktı. Gerçekten mi? Hadi şimdi anlamamış gibi yapma. Yalnızca gerçeği söylüyorum. Tamam, birçok kız dalmaktan hoşlanır. Ancak iş bir kazıya ağırlıklarını koymaya gelince bunun için gerekli özellikleri yoktur. Sende var. Tate bunu etraflıca düşündü, sonra ona gülümsedi. Bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum. Etmelisin. Şimdiye kadar birlikte çalıştığım en sıkı ekip. Pozisyonunu aldı, reyin omzuna bir şaplak attı. Yani babam ve kardeşimle çalıştığımdan beri. Elbette tümünü çıkartır çıkartmaz sahibi öldürmek zorunda kalacağım. Maskesini yerleştirirken bak zırıttı. Onu kendi paletleriyle döverek öldürmeyi düşünüyorum. Biliyorum bak, Ray kenardan kaydı. Ben de zaten seni bir yastıkla boğmaya karar vermiştim. Hazine benim. Vahşi, iğrenç bir kahkaha patlattı. Benim, duyuyor musun? Tümü benim. Gözlerini deli gibi döndürerek ağızlığını taktı ve daldı. Bak, peşindeyim. Onu kömür küreğiyle ikiye biçeceğim diye söz verdi ve suya atladı. Bunlar deli diye karar verdi Tate. Yaramazlık yapan haşarı çocuk gibiler. Sırıtmak için Matthew'a döndü. Babamı hiç böyle keyifli görmemiştim. Bak da çeyrek şişe viski yuvarlamadan böylesine rahat olmaz. Bu yalnızca hazine yüzünden değil. Küpeşte de kendisine katılması için elini uzattı. Hayır, sanırım değil. Suya bakan Matthew parmaklarını onunkilere çengelledi. Ama yardımcı oluyor. Tate başını onun omzuna yasladı ve güldü. Zararı yok. Ancak bu olmasaydı kafayı yemişlerdi. Aynı şekilde biz de. Başını çevirince dudakları erkeğin çenesini okşadı. Birbirimizi bulmuş olduk Matthew. Bulmamız gerekiyordu. Margaret'i bulmamız gerektiği gibi. Hayır. Onun kollarının arasına girdi. Bunun gibi. Dudakları ılık ve yumuşaktı. Dayanılmazdı. Ağır ağır batmakta olduğunu hissediyordu. Ta ki Tate kendisini tam anlamıyla baştan çıkarana kadar. Kız onu çepeçevre sarmıştı sanki. Sağır, aptal ve kör bile olsaydı onu tanırdı. Tadı ve kokusu öylesine kendine özgüydü ki onu hemen fark ederdi. Sakin bir öpücükle sistemini böylesine tüyler ürpertici bir biçimde perişan eden başka bir kadın asla var olmamıştı. Onu öylesine umutsuzca istiyordu ki. Bu kendisini dehşete düşürüyordu. Kız geri çekildiği zaman gözleri hülyalı, dudakları kıvrılmıştı. Matthew'un kendi ihtiyaçları, ümitsizliği veya korkusu hakkında hiçbir fikri olmadığını anladı. Ne var? Tate bir elini onun yanağına kaldırdı. Öyle ciddi görünüyorsun ki. Hayır, yok bir şey. Kendini toparla Lester. o aklından geçen şey için hazır değil, büyük bir çabayla gülümsedi. Yalnızca bunun çok kötü olduğunu düşünüyordum. Neyin? Bak, Ray'in icabına baktıktan sonra ben de senden kurtulmak zorundayım. Oo, oyuna katılmayı istekli başını eğdi. Peki, tam olarak bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Seni boğmayı düşündüm. Eliyle boğazına sarıldı. Sonra denize atarım. Yine de Marla'yı alıkoyarız. Onu fırına zincirleriz. Ne de olsa insan yemek yemek zorunda. Çok pratiksin. Tabii bu ancak ben daha önce seni önceden avlamazsam işe yarar. Kaşlarını oynattı, sonra parmaklarını kaburgalarına gömdü. Engel olamadığı kahkaha genç adamın dizlerini büktü. Kızı yakalamak için zayıf bir girişimde bulundu ancak hızla kaçıyordu. Yeniden soluk alabildiğinde Tate sancak tarafındaydı. Demek sert oynamak istiyorsun. Önünü kesmek için iskele tarafına fırladı. Neredeyse baş tarafa ulaşmıştı ki onu ve kovayı gördü. Korunamadan kova dolusu soğuk deniz suyunu başından aşağı boşaltmıştı. Öksürüp üzerinden suları silkelerken genç kız durup onu seyrediyordu. Ama gözlerini yakan suyu temizlediğinde Tate ondaki kararlılığı gördü. Çığlık atarak geri kaçtı. Tek hatası kovayı düşürmesiydi. Marla sikkeleri temizlemekte olduğu salondan çıktı ve balıklama Tate'in üzerine düştü. Tanrım, savaş mı var? Yeni doldurulmuş bir kova suyla silahlanmış olan Matthew tam kameraya dönerken Tate annesinin arkasına saklandı. Gülmekten sersemlemişti. Anne diye bağırdı. Matthew kayarak durdu. Kenara çekilsen iyi olur Marla, ortalık karışabilir. Tate gülmekten öksürerek ve onu acımasızca bir kalkan gibi kullanarak kollarını annesinin beline doladı. O hiçbir yere gitmiyor. Hadi çocuklar dedi Marla, Tate'in eline vurdu. Kendinize gelin. Matthew o başlattı dedi. Yüzündeki sırıtmayı silemiyordu. Kendini yıllardır böylesine özgür, böylesine aptal hissetmemişti. Hadi korkak, açığa çık ve ilacını al. Asla. Kendinden emin Tate ona sırnaştı. Kaybettin Lassiter. Annem aramızdayken onu kullanamazsın. Genç adam gözlerini kıstı, öfkeyle kovaya baktı. Tekrar gözlerini kaldırdığında Tate ona kirpiklerini oynatıyordu. Üzgünüm Marla dedi ve ikisini de ıslattı. Daha fazla cephane için kenara koşarken kadınların çığlıkları kulaklarında çınlıyordu. Bu pis bir savaştı. Pusu ve misilleme ile gelişiyordu. Marla kendini Matthew'nun hiç hoşuna gitmeyen bir istekle savaşın içine attığından, genç adam birden kendini kandırılmış ve silahları elinden alınmış olarak buldu. Erkekçe olanı yaptı, denize atladı. İsabetli nişan anne diye bildi. Tate güçsüz bir halde küpeşteye yaslanmadan önce. Pekala, Marla elini birbirine dolaşmış saçlarının arasına soktu. Ben yapılması gerekeni yaptım. Şapkasını savaş sırasında bir yerde kaybetmişti. Ayrıca kolalı bluzu ve şortu berbat olmuştu. Üzerinden sular akıyordu. Yine de Matthew'nun uyanıkça suyu kulaşladığı yere göz atarken üzerinde zarif bir güneyli misafirperverliği vardı. Pes ediyor musun kuzeyle? Evet efendim, yenildiğim zamanı bilirim. O zaman kendini gemiye çek tatlım. İşime engel olduğunuzda güzel bir bira soslu karides hazırlamak üzereydim. Merdivene doğru yüzdü ancak Tate'e dikkatlice baktı. Barış mı? Barış diye onayladı ve elini uzattı. Elleri kenetlendiğinde gözlerini kıstı. Bunu asla düşünme bile Lassiter. Düşünmüştü. Onu suya yuvarlama fikrinin haklı bir yanı vardı. Ancak o bunu anladığına göre eğlenceli bir tarafı kalmamıştı. İntikam bekleyebilirdi. Yavaşça güverteye atladı, saçlarını gözlerinden çekti. Bu bizi sakinleştirdi zaten. Annemi ıslatacağını asla düşünmemiştim. Sırıttı, bir mindere yerleşti. Bazen masumlar acı çekmek zorunda kalırlar. O harika biri, biliyor musun? Çok şanslısın. Evet, Tate onun yanına oturdu, bacaklarını uzattı. Şimdiye kadar hiç bu kadar hoşnut hissetmemişti kendini. Kendi annenden hiç bahsetmedin. Onu fazla anımsamıyorum. Ben çocukken bırakıp gitmiş. Kaçmış mı? İlgisini kaybetmiş dedi omuzlarını silkerek. O zamanlar Florida'da yaşıyorduk ve babamla bak bir kenarda kah gemi inşa ediyor, kah tamirat yapıyorlardı. İşler oldukça durgundu. Onların sık sık kavga ettiklerini anımsıyorum. Bir gün beni komşulara yolladı. Yapması gereken işler olduğunu ve beni ayak altında istemediğini söyledi. Bir daha hiç dönmedi. Çok kötü bir şey bu. Çok özür dilerim. Atlattık ve bunca yıldan sonra acısı sadece ara sıra gelen beklenmedik çarpıntılarla iyileşip dinmişti. Babam öldükten sonra boşanma kağıtlarını ve bizi terk ettikten birkaç yıl sonrasının tarihini taşıyan bir avukattan gelmiş mektubunu buldum. Nafaka veya ziyaret hakkı istemiyordu. Yalnızca özgürlüğünü istiyordu. Aldı. Onu hiç görmedin mi? Tate için bir annenin, herhangi bir annenin, taşıdığı, kucakladığı ve büyümesini izlediği bir çocuğu bırakarak böylesine vurdum duymazca kaçması anlaşılamaz bir şeydi. O zamandan beri bir kere bile mi? Hayır. Onun kendi yaşamı vardı, bizim kendimizin. Çok yer değiştirdik. Kıyıdan yukarı, Kaliforniya, adalar. Fena iş yapmadık. Ara sıra fenadan da daha iyiydi. Ben de doğrudan çıkartma işi aldık ve babam Van Dyke'la anlaştı. O kim? Selis Van Dyke. Onu öldüren adam. Ama doğruldu, yüzü solgun ve gerilmişti. Eğer kim olduğunu biliyorsan, biliyorum dedi Matthew sakince. Yaklaşık bir yıl boyunca ortaktılar. Pekala, belki babam onun için çalıştığından o kadar da ortak değildi. Van Dyke dalmayı hobi olarak kabul ediyordu ve bu arada hazine avına merak saldı sanırım. O, istediği her şeyi satın alabileceğini düşünen şu nüfuslu iş adamlarından biridir. Hazineye bakış şekli de böyleydi. Satın alınacak bir şey. Bir kolyenin peşindeydi, bir muska. Büyük bariyer resiflerinde batan bir gemiye kadar izini sürmüş olduğunu düşünüyordu. Dalgıç olarak pek işe yaramazdı ancak çok parası vardı, çuvallar dolusu. Böylece babanı tuttu diye Tate üsteledi. Lassiter'ların o zaman bile eskiye dayanan bir ünleri vardı. O en iyiydi ve Van Dyke en iyi istiyordu. Babam onu eğitti, ona her şeyi öğretti ve kendini efsaneye kaptırdı. Angelique'in lanetine. Bu ne demek diye sordu. Bak da bundan söz ediyordu. Bir kolye. Matthew buz kutusuna gitmek için kalktı, iki kutu Pepsi çıkardı. Söylentiye göre 1500'lerde Fransa'da bir yerde idam edilen bir büyücüye aitmiş. Altın, yakut, elmas. Paha biçilmez. Ayrıca Van Dyke'ın ilgisini çeken şey, kolyenin içinde bir güç barındırdığı söylentisi. Hatta geriye doğru gittiğinde bu büyücüyle bir aile bağlantısı olduğunu bile iddia ediyordu. Tekrar oturdu, soğuk kutunun birini ona verdi. Palavra tabii, ancak insanlar daha azı için bile katil oluyor. Ne cins bir güç? Büyü dedi küçümseyerek. Üzerinde bir büyü varmış. Onu kim sahiplenir, kim kontrol edebilirse, anlatılamayacak zenginliğe ve güce sahip olacakmış. Eğer kolye onu kontrol ederse, kendisi için en değerli şeyi kaybedermiş. Dediğim gibi diye ekledi, büyük bir yudum alarak. Saçmalık. Ama Van Dyke, kontrol konusunda iddialı. Çok ilginç. Hemen ilk fırsatta efsane hakkında araştırma yapmayı kafasına koydu. Bu hikayeyi daha önce hiç duymamıştım. Fazla bir belge yok. Bölük pörçük şeyler. Söylentiye göre kolye yıkıp dökerek ve ün kazanarak elden ele geçmiş. Hop elması gibi mi? Evet, eğer böyle şeylere meraklı olsan duymuş olurdun. Tate, ilginç dedi. Van Dyke onu buldu mu? Hayır, babamın bulduğunu sanıyordu. Kafasında babamın ondan bir şeyler gizlediği fikri yerleşmişti. Haklıydı. Matthew büyük bir yudum aldı. Bak, babamın, kolyenin zengin bir İspanyol tüccarına veya aristokratına satılmış olduğunu düşünmesine yol açan bazı evraklar bulduğunu anlatmıştı. Araştırmalara çok zaman harcadı. Gerçekten kafayı buna takmıştı. Onun Isabella'da olduğuna karar verdi. Ancak bunu Buck'tan başka kimseye söylemedi. Çünkü Van Dyke'a güvenmiyordu. Ona daha az güvenmeliydi. Matthew'nun gözlerinde kılıç gibi bir anı parladı. O son dalıştan önceki gece bu konudan söz ettiklerini duydum. Van Dyke onu kolyeyi saklamakla suçluyordu. Hala onun kazmakta oldukları batıkta olduğunu düşünüyordu. Babam ona sadece güldü. Ona delirmiş olduğunu söyledi. Ertesi gün ölmüştü. Onun nasıl öldüğünü bana hiç anlatmadın. Boğuldu. Tüplerin kötü olduğunu, ekipmanın doğru monte edilmediğini söylediler. Bu koskocaman bir yalandı. Ekipmanın kontrolünden ben sorumluydum. O sabah kontrol ettiğimde hatalı hiçbir şey yoktu. Onu Van Dyke sabote etti. Ve babam 80 kulaç aşağıdayken çok fazla nitrojen soludu. Nitrojen narkozu. Derinlik sarhoşluğu diye mırıldandı Tate. Evet, Van Dyke bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığında, onu yukarı çıkarmaya çalıştığını, ancak babamın onu ittiğini iddia ediyor. Dediğine göre bir boğuşma olmuş. Van Dyke'ın hikayesine göre, o yardım için yukarı çıkmaya başlamış. Ancak babam onu devamlı aşağı çekmiş. Serseri bu hikayeyle yukarı çıktığı anda hemen daldım. Ancak babam çoktan ölmüştü. Bu bir kaza olabilir Matthew, korkunç bir kaza. Kaza değildi ve bakın düşünmekten hoşlandığı gibi Angelique'in laneti de değildi. Bu bir cinayetti. Babamı yukarı çıkardığımda o serserinin suratını gördüm. Gerilmiş parmakları arasında tuttuğu kutuyu ezdi. Gülümsüyordu. Of Matthew, rahatlatmak için ona sokuldu. Senin için ne feci. Bir gün Isabella'yı bulacağım. Kolyeyi de bulacağım. Van Dyke beni aramaya gelecek. Bekliyor olacağım. Tate titredi. Yapma, bunu düşünme. Pek sık düşünmem. Havayı değiştirmek isteyerek bir kolunu onun omzuna doladı. Dediğim gibi, geçmiş geçmiştir. Hem de bunu düşünmek için fazlasıyla güzel bir gün. Belki hafta içinde daha sonra biraz tatil yapmalıyız. Kayak kiralar veya paraşütü deneriz. Paraşüt, Tate göğe baktı. Sesinin yeniden normale dönmesi onu rahatlatmıştı. Hiç yaptın mı? Tabii, suyun altında olmaktan sonra ikinci en iyi şey üstünde olmaktır. Ekibin geri kalanını bir günlük tatile razı edeceksek işe dönmemiz iyi olur. Çekicini al, Lester. Zincir çetesi geri döndü. Tam konglomera üzerinde çalışmaya başlamışlardı ki iskele tarafında bir bağırış duydular. Tate ellerini silkeledi ve hemen oraya fırladı. Matthew dedi zayıf bir sesle. Buraya gel anne, gırtlağını temizledi. Anne, dışarı çık, makineyi getir. Of tanrım, çabuk ol. Tanrı aşkına Tate, karides kızartıyorum. Marla nefes nefese, Marla kolunda sallanan video kamerayla güverteye çıktı. Film çekecek zamanım yok. Tate bir eli Matthew'nunkine yapışmış döndü ve sırıttı. Sanırım bunu çekmek istersin. Marla Tate'in öbür yanına dikildi ve üçü birden küpeşteden aşağı baktılar. Buck ve Ray'in kafaları suyun dışına çıkmıştı. Yüzlerinde manyakça bir gülüş vardı. Pırıl pırıl parıldayan tıka basa altın sikke dolu bir kovayı kenarlarından kavramışlardı. Tanrı aşkına diye Matthew soludu. Bu şey dolu mu? Ray ağzına kadar diye bağırdı ve aşağıda iki tane daha doldurduk. Bunun gibi bir şey görmemişsinizdir oğlum. Krallar gibi zenginiz. Bakın yüzünden, gözlerinden sular süzülüyordu. Binlerce var, binlerce. Tam orada duruyor. Bunu yukarı çekecek misin yoksa birer birer sana atmamızı mı istiyorsun? Ray gülmekten kırılıyordu. İki adam birbirlerinin kafasına vuruyordu. Sikkeler balık gibi kovadan dökülüyordu. Bekleyin, bekleyin, sizi çerçeveye sokmam lazım. Marla uğraştı, küfretti, güldü. Of, lanet olsun, kayıt düğmesini bulamıyorum. Ben hallederim. Tate kamerayı kaptı, kaldırdı. Hareket etmeyin ve gülümseyin. Birbirlerini boğacaklar. Matthew ipi kavradı ve kovayı yukarı çekti. Tanrım, çok ağır. Bana yardım et. Ayrımın sonu. Sayfa 99. Devamı 12. ayrımda.